げびく。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 17 Mart 2020 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Özkan Özden Koç var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 9.55'e kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419 ve 090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz telefon hattımızda bizlerle birlikte olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Sporda yaşanan gelişmeler bugün ikinci konu başlığımız olacak ve spor yazarı Hasan Ötgün bizlere yaşanan son gelişmeleri aktaracak. Bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz programımız içerisinde. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç telefon hattımızda olacak ve Kıbrıs'ta yaşanan son gelişmeleri bize aktaracak. Ve bugün programımızın son konuğu Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sencer İmer olacak. Gündeme dair değerlendirmeler yapacağız. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet gazetesinin manşeti tedbirler peş peşe. İçişleri genelgesiyle koronavirüs tedbiri kapsamında kıraathane, nargile kafe, sinema, düğün salonu dahil birçok etkinlik mekanı kapandı. Diyanet camilerde cemaatle namaza ara verildiğini duyurdu. 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser ve düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile kafe, internet kafe, her türlü oyun salonu, kapalı çocuk oyun alanı, çay bahçesi, lokal, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, spa ve spor merkezlerinin faaliyeti durdu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da koronavirüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmiştir açıklaması yaptı. Hürriyet gazetesinin manşeti hepsi kapandı. En radikal önlemler. Türkiye koronavirüse karşı en radikal önlemleri aldı. Lokantalar ve AVM'ler hariç bütün mekanlar kapandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kararın gerekçesini Hürriyet'e anlattı. İçişleri Bakanı Soylu halkın sağlığı için bu önlemleri aldıklarını söyledi. Bakan Soylu insanımızın sağlığını ekonominin her şeyin üzerinde tutuyoruz. Önemli olan mobilizasyon ve sosyalizasyonu minimuma indirmek. Sağlık Bakanlığımızın liderliğinde gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz dedi. Sabah gazetesinin manşeti devlete güveniyorum, kurallara uyuyorum. Sabah koronavirüs önlemlerini sokaktaki vatandaşa sordu. İşte ortak görüş, yetkililer şeffaf, tedbirler yerinde önlememizi alıyor. paniğe kapılmıyoruz diyor Sabah gazetesi. Kapalı mekanlara koronavirüs kilidi İçişleri Bakanlığı genelgesiyle AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar dün geceden itibaren kapatıldı. Kahvehaneler, tiyatrolar, sinemalar, düğün salonları, gösteri merkezleri, nargile kafeler, konser salonları, internet kafeler, spor merkezleri, spalar ve çay bahçelerinin faaliyeti durduruldu. Taziye evleri de bu kapsam içinde diyor Sabah gazetesi. Ekonomiye kalkan paketi başlığı var. Bakan Albayrak, koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisine etkilerine karşı hazırlıklı hale gelmeyi öncelikle gündem olarak belirledik. En fazla etkilenen sektörler başta olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacak. Atılacak adımları Cumhurbaşkanımız bu hafta açıklayacak. Bu adımlar Türkiye ekonomisi için bir koruma kalkanı olacak. Akşam gazetesinin manşeti karantina firarisine ağır ceza. Karantina koronayla birlikte Türkiye'nin de gündemine girdi. Akşama konuşan hukukçular teşhis konulan hasta için ceza var ama o da az, bir an önce artırılmalı dedi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti Suriye zirvesi yol haritası. Uzmanlar bugün yapılacak Türkiye, Almanya, Fransa, İngiltere telekonferans zirvesinden Avrupa Birliği'nin özellikle Suriye iç savaşı, sığınmacılarla ilgili yük paylaşımı ve Libya krizinde sorumluluk alarak çözüme katkı sağlamaya çalışacağı yönünde birleşti. Yeni Şafak gazetesinin manşeti Türkiye'ye gelmek istiyorlar. Koronavirüsün yeni merkezi olan Avrupa'da yaşayan Türkler Türkiye'ye gelmenin yollarını arıyor. Fransa'da yaklaşık 3000 kişi, Almanya'da da binlerce kişi dönüş için başvurdu. Gurbetçiler için belirlenen saatlerde kalkacak uçaklarla Türkiye'ye getirilip İstanbul'daki öğrenci yurtlarında 14 gün karantina altına alınacaklar diyor Yeni Şafak gazetesi. İngiltere'de felaket senaryosu başlığı var. Virüsün etki altına aldığı İngiltere'de bazı gizli raporlar medyaya sızdı. Guardian'ın ulaştığı en kötü senaryoya göre salgın ülkede 12 ay sürebilir ve nüfusun %80'i enfekte olabilir. Bu durumda 8 milyon kişinin hastanede tedavi altına alınması gerekecek. Türkiye gazetesinin manşeti hainler halkın psikolojisiyle oynuyor. Yalan salgını. Sosyal medyada koronavirüs hakkındaki bilgi kirliliği gerçek virüsten daha hızlı yayılıyor. Sahtekarlar mücadeleyi zaafa uğratmak ve vatandaşın direncini kırmak için psikolojik harp yöntemleri uyguluyor. WhatsApp, Facebook, Twitter üzerinden sahte resmi belgeler paylaşılıyor. Son olarak tüm iş yerlerinin kapatılacağı gibi ifadelerin yer aldığı sözde gizli ibareli sahte bir belge paylaşıma sokuldu. Bakan Fahrettin Koca tepki gösterdi. Bu gerçek dışıdır. Paniğe sebep olacağı bilinerek uydurulmuştur. Bunlara şans tanımayın. Doğru haber resmen yapılan açıklamadır dedi. Milat gazetesi manşet turumuzun son gazetesi olacak. Milat gazetesinin manşeti panik daha tehlikeli. Dengeli beslenme ve kişisel hijyen öneren uzmanlar sadece resmi açıklamaların dikkate alınmasını istedi ve uyardı. Sosyal medya ve WhatsApp yalanlarıyla panikleyip hayatı zehir etmeyin.
Ankara'da gündemde neler var? TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Doğancan Aksoy hattımızda bizi bekliyor. Doğancan Aksoy günaydın.
Aşkım, size de günaydın.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet, elbette ki gündemin en önemli maddesi koronavirüs. Bugün koronavirüs bilim kurulu toplantısı yine gerçekleşmesi bekliyor. Saat 10 itibariyle kurulun üyelerinin toplanması bekleniyor. Elbette ki Türkiye'nin en önemli gündem maddesi bu bilim kurulundan çıkacak. Açıklamalar olacak, o bilim kurulunun görüşmesi olacak. Yine bununla birlikte Umre'den dönenler de Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında yerleştirilmiş durumdalar. 14 gün boyunca gözetim altında tutulacaklar. Umrecilerin karantinasına ilişkin son durumda yine bugünün önemli gündem maddeleri. Arasında tabii şunu söylemek lazım. Mecliste bugün normalde salı günü olması dolayısıyla siyasi partilerin grup toplantıları olacaktı. Ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında o toplantılar da iptal edilmiş durumda. Tabii ki bir diğer önemli gündem maddesi İçişleri Bakanlığı'nın dün açıkladığı koronavirüs tedbirleri bu noktada bulunma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle çok sayıda yerde faaliyete ara verildi. Bunların arasında tiyatro salonları, sinema salonları, gösteri merkezleri, konser salonları, nişan ve düğün salonları bulunuyor. Yine kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafalar ve internet kafeler, oyun salonları gibi tüm alanlar kapatılmış durumda. Bununla birlikte hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu ve spor merkezlerinin faaliyetleri de bugün saat 00 itibariyle geçici bir süreyle durduruldu. Yine sivil toplum kuruluşları, yani dernek ve vakıfların genel kurulları ve eğitimleri dahil insanların toplu olarak bir araya getiren tüm faaliyetlerde yine 00 itibariyle gece saatlerinde geçici olarak ertelendi. Taziye evlerine gidiş faaliyetleri de yine aynı şekilde bir süreyle durduruldu. Bu noktada bakanlık söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali, kaymakamlar tarafından il ve ilçe belediyeleriyle işbirliği içerisinde ilgili kanun hükümleri çerçevesi gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanmasını istedi ve uygulanması kolluk birimleri tarafından konunun takip edileceğini de belirtti. Dediğimiz gibi bugünlerde Ankara'nın ve tüm Türkiye'nin önemli gündem maddesi koronavirüs ve başlıklarda bu şekilde gelip sözü gazete bırakalım.
Doğancan Aksoy, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Telefon attığımızda siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz bizlerle birlikte. Hocam günaydın.
Günaydın Arzu Hanım. İyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Gazetelerde ortak bir gündem var. Tabii Türkiye'nin, dünyanın gündemi de ortak. Koronavirüs, koronavirüs salgını ve onunla mücadele konuşuluyor, yazılıp çiziliyor. Dün yeni önlemler geldi. En radikal önlemler diyor Hürriyet gazetesi ve birçok toplu alan kapatıldı. Bununla ilgili ayrıntılar var. Ve yeni vakaların, hastaların sayısının da 47'ye çıktığını açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dünkü Twitter mesajıyla. Bir konunun bu boyutu var. Bir de bugün bir zirve var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında. Bu toplantı da, bu zirvede bu salgın sebebiyle telekonferans yöntemiyle gerçekleşecek. Hem bu zirveyi hem koronavirüs ile ilgili alınan tedbirleri nasıl değerlendirirsiniz?
İsterseniz önce koronavirüs ile mücadele açısından başlayalım. Biz bugün işte bu telefon marifetiyle yapıyoruz. Çünkü Türkiye'nin Sesi Radyosu, genel olarak TRT böyle bir tedbir aldı. Konuklar ve çalışanların birbirine muhtemel bu virüsü sertmesi ihtimaline karşı henüz bakanlık bu toplu yerlerdeki bu, benim kulağıma gelen sesi alabilirler mi? Benim konuşma insicamı bozuyor Arzu Hanım.
Tabii ben arkadaşlardan şimdi rica ediyorum.
Şimdi bu TRT'nin aldığı tedbirler sayesinde aslında her kurumun kendi içerisinde ne yapması lazım geldiğini yeniden düşünmüş oluyoruz.
Evet.
Bu koronavirüsüyle mücadelede özellikle tecrit, bu kalabalıklardan uzaklaşma, mümkün mertebe en az insanla görüşme ve görüştüğümüzde de bir fiziki mesafeyi muhafaza ederek devam etme konusu hayati derecede önemli. Şimdi burada resmi kurumlar, devlet her ayağıyla üzerine düşeni yapıyor. Bir takım düzenlemeler, yasaklar gerçekleştiriliyor. Hani Sağlık Bakanımızın bir ifadesi var. Bu salgın küresel, mücadele ulusal diye. Bana kalırsa bu mücadele ulusal kısmını biraz zenginleştirmemiz lazım. Yani ulusal bir mücadele yürütülüyor. Doğru, devlet mücadele yürütüyor. Kurumlar mücadele yürütüyor. Ama bu mücadeleyi bizler de bulunduğumuz her yerde ya sivil toplum üzerinden ama özellikle aileler ve şahsi olarak kendimiz üzerinden katkı vermek durumundayız. Çünkü buradaki bir hata birçok insanı, sevdiğimiz insanları üstelik tehlikeye atabilir. Bu bakımdan bu mücadeleye ailelerin ve şahısların katkı vermesi lazım. Arzu Hanım, bu da çok pratik açıdan evde birbirimizle konuşarak, birbirimizi evet, eğiterek, neler yapmamız lazım geldiğini düşünerek olabilir.
Evet.
Daha az dışarı çıkarak, işte alışverişimizi, hayatımızı daha dikkatli planlayarak olabilir. Bunların üzerinde hani medya da üzerine düşeni yapıyor. Ama tekraren söylemek isterim. Özellikle ailelerin kendi içerisinde çocuklarla, işte yaşlılarla ilişkilerini tanzim etmek suretiyle bu işi planlaması lazım.
Evet.
Şimdi bu koronavirüsün birçok alanı etkilediğini görüyoruz. Yani biz yurt içinde etkilediğimiz gibi siz işaret ettiniz. Uluslararası ilişkileri ve ticareti de etkiliyor.
Evet.
Önümüzdeki dönemde ekonomik etkilerini biz de Türkiye'de daha fazla hissedebileceğiz. Çünkü hayatın her alanındaki yavaşlamanın paralelinde ekonomik faaliyetlerde de bir paralel yavaşlama söz konusu oluyor. Bu işaret ettiğiniz İdlib operasyonundan sonra yürütülen diplomatik faaliyetler neticesinde Cumhurbaşkanımız Avrupa'daki 3 liderle bir toplantı yapacaktı. Dörtlü bir toplantı. Şimdi bu koronavirüsü dolayısıyla bu toplantının yüz yüze değil dijital olarak internet üzerinden sanal alemde yapılması, evet, kararlaştırıldı. Bu çok isabetli ayrıca bunun altını çizmek lazım. Ama buradan İdlib meselesine gelirsek, Arzu Hanım, şimdi bakınız, bu salgın vesilesiyle insanlar evlerinde duruyorlar. Düşünün, Suriye'de yaklaşık 9 yıldır insanlar hani evlerinde durma hakkına bile sahip değiller.
Evet.
Yani evlerinde oturan sivil insanların üzerinde işte varil bombaları atılıyor. Bir takım neydi belirsiz istihbarat örgütleriyle ilişkili rejimin tahrik ettiği milisler, terörist gruplar insanları katlediyor ve onlar da ülkelerinde, evlerinde duramayıp yurt dışına kaçıyorlar. Türkiye'ye geldiler. Şimdi İdlib'de 3 milyonun üzerinde insan var. Türkiye'nin kontrol ettiği alanlarla beraber bu belki hani 4 milyona yaklaşıyor. Onların hepsi kuzey hattına çekilmiş. Rejimin saldırıları karşısında Türkiye'nin temin ettiği güvenlik altında yaşamaya çalışıyorlar. Türkiye'de bu güvenliği temin etmek için İdlib'de özel bir gayret sarf etti. Ve o 3 milyon insanı hayatını garanti altına aldı. Aynı zamanda onların Türkiye'ye sürülmesine, bir tür Suriye rejiminin planladığı Sünni soykırımı engelleyecek bir pozisyon takındı. Bu Türkiye'nin başarısı, şimdi Avrupa bu Türkiye'nin yaptığı operasyonla ortaya çıkan durumu dikkate alarak bu Suriyeli göçmenlerin, aynı zamanda hatırlayalım, İdlib harekatıyla beraber Türkiye Suriye'deki göçmenlerin, genel olarak göçmenlerin Avrupa'ya geçişini de serbest bırakmıştı.
Evet.
Avrupa bahsettiğimiz bu insani dramdan o kadar etkilenmedi ama özellikle bu serbest bırakmadan etkilendiği için Türkiye ile görüşmek istedi. Türkiye şimdi şunu yapmak istiyor. İdlib'deki, Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin Suriye'de güvenli bir şekilde yaşamasını temin etmek istiyor. Bunun için de üzerine düşeni yapıyor. Dahasını da yapmaya hazır. Ama Avrupa ülkelerinin buna destek vermesi lazım. Küresel aktörlerin buna destek vermesi lazım. En azından Türkiye bir harekat yaptığında ona karşı çıkmaması lazım. Avrupa destek vermediği gibi yapılan her harekatta buna karşı çıktı. Fiili ambargolar uyguladı. Türkiye'nin aleyhine bakın hala yürütülen bir kampanya var Arzu Hanım.
Evet.
Koronavirüs dolayısıyla mesela Kanada Başbakanı'nın eşi hastalanıyor.
Evet.
Bunu Türkiye'deki bir maç görseliyle takdim ediyorlar. İspanya'da bir şey oluyor. Bunu bir Türkiye'deki camiyle takdim ediyor. Ve bunu yapanlar BBC gibi çok büyük hani yayın organları bunların bu ön yargısının arkasında Türkiye'nin gösterdiği performans ve Türkiye'ye yönelik çok ciddi, sadece Türkiye değil aynı zamanda Müslümanlara yönelik çok ciddi ön yargı konusu. Şimdi Türkiye bir yandan bunlarla mücadele ederken bir yandan da sahada fiili olarak Suriyeli göçmenlerin hem İdlib'de hem de Türkiye'dekilerin Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelere dönmesi için gayret sarf ediyor.
Evet.
Bugünkü görüşmede bu husus ele alınacak ve muhtemelen Avrupa eğer başlangıçtaki noktasında durabiliyorsa, çünkü Avrupa'nın çok esaslı bir hani siyasi basiret problemi, siyasi liderlik problemi, siyasi kararlılık problemi var. Bunu bu koronavirüsteki salgında da gördük. Özür dilerim. Bu salgın dolayısıyla İtalya'nın yardım çağrılarına Avrupa ülkelerinden hiçbiri karşılık vermedi.
Evet.
Yani bakın, Çin'den, Türkiye'den yardım geldi ama Avrupa ülkelerinden bir yardım gelmedi. Bu Avrupa Birliği'nin de aslında ciddi kriz anlarında imtihanlarda nasıl çöktüğünü gösteriyor. Avrupa Birliği bu manada kendisinden beklenen performansı göstermiyor. İnşallah hani kendi çekindikleri için bu İdlib'le ilgili, Suriyeli göçmenlerle ilgili, Suriye'nin kuzeyinde Suriyeli göçmenler için tesis edilmeye çalışılan güvenli bölgelerle ilgili Türkiye'nin çizdiği çerçevede bir işbirliği, dayanışma içerisinde olurlar.
Peki.
Eğer bu olursa hem Suriyeli göçmenler Suriye'de rahat edecek, hem de Türkiye'de bulunan Suriyeli göçmenlerin güvenli bölgelere dönmesini Türkiye temin edecek.
Peki hocam. Peki. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. İyi günler diliyoruz size. Hoşçakalınız. Siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz konuğumuzdu.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor. Sporda yaşanan son gelişmeler Yeni Gün'de.
Şimdi de sporun gündemine bir göz atacağız. Telefon attığımızda spor yazarı Hasan Ötgün bizlerle birlikte. Hasan Ötgün merhaba.
Merhabalar. Evet, İyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Her zaman stüdyoda sohbet ederdik sizinle ama malum zor günlerden geçiyoruz. Onun için telefonla sizden son durumu alacağız spor dünyasında. Sözü hemen size bırakalım. Neler söylersiniz?
Vallahi öncelikle dediğiniz gibi gerçekten sadece biz değil tabii ki tüm dünya koronavirüsten dolayı zor günler geçiriyor. Ve bu nedenle başta da futbol olmak üzere bütün spor organizasyonlarında vurdu diyebiliriz bu koronavirüsün. Öncelikle Avrupa'da çok büyük ülkeler olan futbol açısından İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa gibi üst klasman liglerinde maçlara ara verildi koronavirüs nedeniyle. Ancak bizde bilim kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda maçlara 26. haftada futbol maçlarına seyircisiz olarak devam edildi. Bazı kesimlerden tepki geldi, özellikle futbolcu ve teknik adamlardan maçların seyircisiz oynanmasına, niye ertelenmediğine tüm Avrupa ve dünyada olduğu gibi. Ama bugün futbolun kader günü diyebiliriz. Evet. Çünkü UEFA, Avrupa Futbol Birliği bugün 55 ülkenin telekonferans yönetimiyle katılacağı tarihi bir toplantı gerçekleştirecek. Bu toplantıda koronavirüsün futbola etkileri masaya yatırılacak. Organizasyonlarla ilgili belki de net bir karar açıklanacak. Çünkü 12 Haziran'da İtalya-Türkiye maçıyla başlayacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası var biliyorsunuz ki burada 12 ülke ev sahipliği yapacak. Ülkeleri belki vaktimiz dar sayamayacağım ama Çoğunda koronavirüs vakasının üst safhada olduğu ülkeler var bunların arasında. Bu arada yine 30 Mayıs'ta İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finalinin akıbeti de bu toplantıda netleşecek. Evet. Bu arada onu da söyleyelim, sadece ligler ertelenmedi. Şampiyonlar Ligi maçları, Avrupa Kupası maçları, onlar da belirsiz bir tarihe kadar ertelenmişti, onu söyleyelim. Evet. Dediğim gibi Nisan sonuna kadar tüm spor karşılaşmalarının seyircisiz oynanmasını kararlaştıran bilim kurulunda UEFA'nın toplanmasının ardından yeniden bir araya gelip liglerin ertelenmesi yolunda yeni bir karar alması bekleniyor. Belki bu hafta dediğim gibi 26. haftanın maçları seyircisiz oynandı ama önümüzdeki hafta, yani 27. haftanın maçlarının ertelenmesi de büyük bir olasılıkla gündeme gelecek. Evet. Tüm dünya ve Avrupa'da olduğu gibi. Peki. Sonuç olarak 26. haftada tribünler sessizdi. Evet. Buna karşılık oynanan maçlarda gol sesi de çok az geldi. Yani sahada futbolun en güzel meyvesi olan gol sesi de yoktu çok fazla. Onu belirtelim. Peki. Ama yine de oynandığı için ligde. Şöyle son bir duruma bakalım.
Kısaca lütfen.
Süper Lig'de. Trabzonspor Başakşehir'le çok önemli bir karşılaşmaydı. Berabere kaldı. 1-1 ve her iki takım da 53 puanla ligin zirvesinde bulunuyor. Evet. Trabzon birinci, Başakşehir ikinci. Evet. Bir başka derbi biliyorsunuz İstanbul'da oynandı. Galatasaray Beşiktaş arasında. Bu derbide de gol sesi gelmedi ve Galatasaray 50 puanda Şu anda. Sivasspor dün akşam Antalya deplasmanındaydı. Çok önemli bir 3 puan kaybetti. 1-0 yenildi ve 50 puanda kaldı. Evet. Düzeltiyorum, 49 puanda kaldı. Evet. Beşiktaş'ta Fenerbahçe bu sonuçlardan sonra Fenerbahçe'de Konyaspor'a yenildi ve taraftarlarını bir kez daha üzdü. 7 haftadır galibiyet yüzü görmüyor sarı lacivertliler. bu sonuçlardan sonra artık zaten Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin şampiyonlukta iddiaları kalmadı diyebiliriz.
Evet.
Bir de son olarak ligin en altına bakalım.
Hemen alıp
Rize Spor, Ankara Gücü ve Kayseri Spor'u görüyoruz. 25, 23, 22 puanla sıralanıyorlar. Aktaracaklarım bunlar şimdilik.
Çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Size teşekkür ediyoruz. Spor yazarı Hasan Ötgün konuğumuzdu. Bir de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde nasıl bir ortam var onu öğreneceğiz. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızda bizi bekliyor. Olcay Kıraç merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bize neler aktaracaksınız?
Tüm dünyayı saran koronavirüs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve ada genelinde de etkili oluyor. Gerçekten insanlar oldukça endişeli. 27 Mart'a kadar okullar tatil, memurlar tatil, olağanüstü bir durum söz konusu. 1 Nisan'a kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile ülkede oturma ya da çalışma izni ya da öğrenci izni bulunanlar dışında herhangi bir ülke vatandaşının girişi yasaklandı. Bunlara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da dahildi. Şu ana kadar 6 kişi de koronavirüse rastlandı. Bu aslında sevindirici bir haber. 6 kişi de test yapıldı. Onlarda ise negatif çıktı. Şu ana kadar sayının artmamış olması yüreklere su serpiyor. Rum tarafında gelen haberler ise daha kötü. Şu ana kadar toplam 48 kişi de koronavirüse rastlandı ki sadece bir günde, yani dün 13 kişide birden testlerin pozitif çıkması hastalığın hızla yayıldığını Rum kesiminde gösteriyor. Tabii bu yalnızca insanların gündelik hayatını değil, çok önemli bazı kritik gelişmeleri de etkiliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 26 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı. Bunun ertelenmesi gündemde. Dün başbakan ve hükümet ortakları mecliste temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla bir araya geldiler. Son birkaç gündür sorgulanıyordu seçimlerin yapılıp yapılamayacağı. En son ortak bir konsensüs oluştuğu anlaşılıyor. Hem Başbakan Yardımcısı Kudret Özarsay hem de Başbakan Ersin Tatar bu yönde beyanatlar verdiler. Bugün yerel saatte 14'te Cumhurbaşkanlığında buna ilişkin bir toplantı yapılacak ve özellikle seçimlerin ertelenmesine ilişkin yöntem ve süresi konuşulacak. Kuvvetle muhtemel bu toplantının sonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri 6 ay süreyle ertelenecek. Ortak çağrı halka evlerinde kalmaları, olası enfeksiyon taşıyanların bunu yayma riskini engellemeleri için tüm toplu bulunan yerler, turistik mekanlar zaten kapalı, ancak insanlardan sürekli olarak evlerinde kalmaları ve birbirleriyle olabildiğince az temasta bulunarak hastalığın yayılma riskini azaltmaları çağrısında bulunuluyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sizlere aktarabileceklerimiz bunlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızdaydı.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Evet, son bir telefon bağlantımız var bugün programımız içerisinde. Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sencer İmer şu anda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam programımıza.
Hoş bulduk Arzu Hanım.
Evet, çok teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. İşte yaşadığımız zor günler sebebiyle sizinle telefonda sohbet etme imkanı bulabiliyoruz ancak umarız önümüzdeki süreçte stüdyomuzda tekrar bir araya gelebiliriz. Gündem son derece yoğun, bir kere bütün dünyayı sarmış koronavirüs salgını var. Onunla ilgili değerlendirmelerinizi almak isterim. Bir de tabii İdlib'de bir Türk-Rus ortak devriyesi var. Bunu da soracağım size süremiz içerisinde ama önce koronavirüs salgını bütün dünyayı etkiliyor. Siz neler söylersiniz bu konuyla ilgili?
Efendim koronavirüsü COVID-19 adı verilen bu salgın sizin de ifade ettiğiniz gibi bütün dünyayı sardı. Ve Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan etti. Bu şu demek, bütün ülkeler olağanüstü tedbirler almak zorundalar. Çin Wuhan şehrinde ortaya çıktı ve Çinliler çok sıkı bir uygulama yaptılar. Karantina uyguladılar, insanları evlerine hapsettiler, şehirleri tamamen sokakları insansız hale getirdiler. Bu ciddi uygulamayı millet yadırgadı önce, ne yapıyor bu adamlar, ne oluyor dediler. Fakat bunun doğru olduğu çıktı ortaya. Çünkü Çinliler çok kısa zaman içerisinde yani Ocak ayının başında ortaya çıktığı düşünülürse iki ay içerisinde bunu kontrole aldılar. Hatta şimdi yavaş yavaş aldıkları tedbirleri kaldırdıklarını duyuyoruz. Vaka sayıları da azalıyor. Ama buna mukabil İtalya ve İran gibi ülkelerde durum maalesef öyle olmadı. Ciddiye alınmadı ve reaksiyon göstermede gecikildi. Bu gecikmenin sonucunda da vakalar hızla yayıldı. Ve İtalya'da da bildiğiniz üzere vaka sayısı 30 bine yaklaştı.
Evet.
Şimdi diyeceksiniz ki 60 milyonluk İtalya'da 30 bin bir şey değil. Öyle görmeyin olayı. Çünkü bu 30 bin eğer bu sokağa çıkma yasağı uygulanmamış olsaydı bir ay içerisinde bütün İtalya'ya yayılmış olacaktı.
Evet.
Çünkü İtalyan hekimlerin 300 kişinin 300 hekimin yazdığı bir raporda aynen şöyle söylüyor. 2,4 binde yani 2,5 binde vaka sayısı 2'ye katlanıyor. Hadise geometrik olarak ilerliyor. Yani mesela 5 kişiye bulaştıysa 5 kişi 25 kişiye, 25 kişi tekrar bir 5 kişi oldu 125, 125, 625 yani 5'in üstü kemiyeti olarak büyüyor.
Evet.
Aritmetik olarak büyümüyor. Dolayısıyla bu çok hızlı yayılıyor. Onun için İtalya bunu yapmak zorunda kaldı. Tabii ekonomiye de çok büyük etkileri var bunun. Çünkü insanlar yeterince üretemiyor, tüketemiyor, normal yaşayamıyorlar. Ama bu virüs maalesef %3 oranında öldürücü. Yani çok hızla yayılıyor. Fakat öldürme oranı düşük. %3 de olsa Allah korusun bütün İtalya'ya yayıldığını düşünelim bunun. 60 milyonun %3'ünü alırsanız bu aşağı yukarı 2 milyon insan yapar. 2 milyon insan ölecek demektir. Ve bu 2 milyon insanın ölmesi çok acı bir durum olmakla birlikte sağlık sistemi çöker. Çünkü aşağı yukarı bu hastalanan insanların vakanın %10'u hastanelere gitmek zorunda.
Evet.
Bu ne yapar? 6 milyon adam yapar. Bu kadar insanı yatıracak hastane yok. Sistem yok. Ve solunum cihazı yok ki ihtiyaç duyuluyor bunun için biliyorsunuz. Dolayısıyla tedbiri mümkün olduğu kadar şöyle yapıyorlar, strateji şöyle yapıyorlar. Mesela Avrupa'nın diğer ülkelerinde de aynı şey yapılıyor. Yayılmanın hızını düşürmek.
Evet.
Türkiye de aynısını yapıyor. Yani Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın kurduğu bilim kuruluyla daha belki bir aydan beri uğraşıyorlar. Yaptıkları şey bu hastalığın yayılma hızını düşürmek. Yani şu anda Türkiye'de 47 vakayı açıkladılar. Fakat bu 47 vaka ciddiye alınması gereken bir şey. Eğer İtalya'daki gibi ciddi tedbirler alınmazsa ki alındı dün. Mesela kahvelerin diğer birçok insanların toplu halde bulunduğu yerler kapatıldı. Ama sokağa çıkma yasağı henüz yok. Eğer
ciddiye alınmamış olsaydı İtalya'daki duruma benzer bir duruma gelebilirdik.
Evet.
Allah korusun. Yani bu bir noktada yurt dışından Türkiye'ye gelen bütün bunu taşıyan ihtimali olan insanların hepsi karantinaya alınıyorlar. 14 gün süreyle ya devlet bunu yapıyor ya da insanlar kendi hür iradeleriyle 14 gün dışarıyla temas kurmuyorlar.
Evet. Evet.
Çünkü belki taşıyıcı olabilirler. O bakımdan bu uygulamalara devam etmek lazım. Ümidimiz şu, yayılma hızını düşürürsek o zaman bu belli bir süre içerisinde, mesela havalar ısındığında Mayıs ayına geldiğimizde bu virüsün etkisini kaybedeceği veya zayıflayacağı. Bu bir ümittir ve bugüne kadarki tecrübeler benzer virüslerde görülmüştür. Peki. MERS ve SARS'ta görüldüğü gibi.
Peki.
Tabii başka bir hedef de bu süre içerisinde aşı ve ilaç geliştirilmesi. Tabii bu süre alacak şey. Muhtemelen bir sene, belki bir buçuk sene bir zaman alacak. Muhtelif ülkeler çalışmalar yürütüyorlar. Çin, Amerika, Avrupa ülkeleri, çeşitli ülkeler, Japonya. Bu çalışmalar bir buçuk sene içinde umuyoruz ki sonuç verecek. Ancak havalar ısındığında bu virüs aktivitesini kaybetse bile, insanlar daha rahat hale gelseler bile yine sonbaharda, kışta tekrar edebilir. Dolayısıyla burada burada yapılması gereken şey demek ki sabırla hijyenik tedbirlerini uygulamak.
Peki.
Ve sosyal mesafe koymaya dikkat etmek. Zaten Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri de, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri de bu yönde.
Peki, uluslararası toplantılarda da artık bu sosyal mesafe kuralı uygulanıyor. İşte bugün bir zirve var örneğin. Eğer böyle bir salgın yaşanmasaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson bir araya geleceklerdi son durumu değerlendirmek için. Ama bugünkü toplantı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. Bu toplantıdan neler çıkabilir? Neler söylersiniz?
Şimdi bu toplantı bir kere genel olarak koronavirüs konusunda bir bilgi değişimine içerecek ama esas siyasi olarak Türkiye'nin özellikle bir göçmen deposu haline gelmemesi lazım. Çünkü Türkiye şu anda 5 milyona yakın göçmen barındırıyor. Bunun 4 milyonu Suriye'den gelenler. İdlib'den de gelenler olabilirdi. Allah'tan bir ateşkes anlaşması imzalandı Rusya'yla. Bu önemli. Dolayısıyla Türkiye'nin yeni göçler almaması lazım. Onun için Türkiye sınırları açtı ve Avrupa'ya bu göçmenler gitmek isteyenlerin önünü bıraktı. Şimdi tabii bu konunun konuşulacağını düşünüyorum. Çünkü Avrupa da bundan büyük endişe duyuyor ve mümkün olduğu kadar bu göçmenler Avrupa'ya gelmesin istiyor. Ama Türkiye bu göçmenleri ülkesinde daha çok tutarak, daha fazla göçmen de gelerek Türkiye'yi bir göçmen deposu haline de getirmemek lazım. Dolayısıyla bütün Avrupa ülkelerinin herkesin bu konuda payına düşeni yapması gerekiyor. Yani onlar da göçmenlerden belli bir kotayı almak zorundalar. Ayrıca bunun sebep olan hususları da ortadan kaldırmaları gerekiyor. Nedir bu? Mesela İdlib'deki olayın barışçı yoldan çözülmesi.
Evet.
Suriye krizinin barışçı yoldan bir an önce çözülmesi. Türkiye'nin ekonomik olarak bu yükü tek başına taşımaması. Yani Türkiye'nin bu bakımdan diğer Avrupa ülkelerinin de maddi desteklerini alması. Çünkü Türkiye onların yerine bu işi yapıyor aynı zamanda.
Evet.
Bunların hepsi konuşulması gereken hususlar. Bu da tabii Avrupa Birliği'nin İki büyük ülkesi olan Almanya ve Fransa, Merkel ve Macron tarafından temsil ediliyor. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin ayrılmış olsa bile İngiltere'de Avrupa'nın ikinci ekonomik gücü.
Evet.
Onunla da bunun konuşulması gerekiyor.
Peki, bir de o 5 Mart'taki Moskova'daki zirveden sonra çıkan kararlardan biri İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesinin gerçekleştirilmesi yönündeydi. Bir devriye gerçekleşti. İkinci bir ortak devriyenin bugün veya yarın yapılması bekleniyor. Bu gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz?
Efendim şimdi biz esasen ateşkesi yapmak suretiyle Rusya'yla hem Rusya'nın hem Türkiye'nin hem Suriye'deki yaşayan insanların hem orada göçmen olarak bulunan masum insanların haklarını korumuş olduk. Yani artık orada bir savaş olmayacak. Bütün ümidimiz budur. Yani bu ne Türkiye'ye ne Rusya'ya ne Suriye'ye fayda getirmeyecek. Bu anlaşmanın maddelerinden bir tanesi de kritik olan yollar, orada M4 ve M5 yollarıdır. Bu M5 yolu Halep'le Şam'ı birbirine bağlayan yoldur. Orası şu anda Suriye rejim kuvvetlerinin kontrolündedir. M4 ise Halep'le Lazkiye'yi birbirine bağlayan yoldur. Bunlar ticari önemli yollar. Burada da Rusya ve Türkiye devriye yapıyorlar. Ve bu devriye bir noktada oradaki teröristleri de etkisiz hale getirmek için yapılıyor. Şimdi tabii en önemli problem oradaki aşırı dinci terörist grupların ve PKK-PYD gruplarının Türkiye'ye ve bölgeye zarar vermemesini sağlamak. Bu da anlaşma içerisinde mevcut. Şu şekilde bir noktada oradaki masum insanlar artık rejim tarafından bombalanmayacak. Onlar ülkenin başka bölgelerine gönderilecekler, affedilmek suretiyle. Böylece sayıları azalacak. Türkiye'de tehditten kurtulmuş olacak. Aynı zamanda oradaki aşırı dinci teröristler de, BTŞ'ciler diyoruz bunlara, bunlar da etkisiz hale getirilecek. Ancak bunlardan silah bırakanlar olursa, onlar da rejim tarafından Suriyelilerse, kendi ülkelerinde değerlendirilecek, diğer bölgelere gönderilecek Suriye Devleti tarafından. Ama yabancı savaşçılar, bu sorun çözülmüş değil. Bu yabancı savaşçıları biz hepimiz birlikte Türkiye, Rusya, Suriye Devleti ve oradaki İran kuvvetleri tarafından ne yapılacak? Etkisiz hale getirilecek. Eğer teslim olurlarsa da onları bir resosyalizasyon, rehabilitasyondan geçirmek düşünülmelidir diye düşünüyorum.
Evet, ancak Rusya'dan gelen açıklamalar bu kesimin, militanların ateşkesi ihlal ettiği yönünde. Böyle evet. Bir durumda önümüze ne tür sorunlar çıkabilir? Kısaca onu da alalım sizden.
Ateşkesi ihlal edenler, bunlar zaten terörist olarak kabul ediliyor. Güvenlik Konseyi kararıyla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla ateş devam ederlerse etkisiz hale getirilirler. Ve bu yalnızca Rusya, Suriye Devleti, İran kuvvetleri oradaki ve Türkiye tarafından müştereken yapılacak. Zaten bu devriye gezme meselesini de böyle değerlendirmeniz lazım.
Peki, bakalım önümüzdeki günlerde oradan ne tür haberler gelecek? Bunu hep birlikte takip edeceğiz. Sanıyorum bugünkü zirvenin en önemli başlıklarından biri de Suriye'de, İdlib'de yaşanan bu gelişmeler de olacaktır. Bu zirvenin sonunda yapılacak açıklamaları da takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz size programımıza katıldığınız için.
Rica ederim. İyi yayınlar dilerim.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sencer İmer gündeme dair son gelişmeleri bizler için değerlendirdi. Böylelikle yavaş yavaş bugün programımızın sonuna geliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Yarın yeni günde tekrar görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşçakalınız.
Yeni gün.